Ayrım 41.
Bağışlayın, belki de yanlış işittim. Kurşuna dizildi dediniz değil mi? Demek intihar ettiğinden haberiniz yok. Evet, bana buna benzer bir şeyler anlattılar ama inanmadım. Paşa intihar edecek bir insan değildi. Ama intihar ettiğinden eminim, Yuri anlattı. Sizin Vladivostok'a gitmenizden önce oturduğunuz evde intihar etmiş. Sizin oradan ayrılmanızdan hemen sonra olmuş. Abim ölüsünü bulmuş, gömmüş. Bunları nasıl oldu da bilmiyorsunuz. Başka şeyler anlattılar bana. Demek intihar ettiği doğru. Söylediler ama inanmadım, hem de o evde. Bana olanaksız gibi göründü. Benim için çok önemli. Acaba Jivago ile buluştular mı? Abimin anlattığına göre uzun uzun konuşmuşlar. Gerçek mi? Oh, şimdi daha iyi. Larissa Antipova haç işareti yaptı. Ne şaşırtıcı bir buluşma. Daha sonra bu konu hakkında bazı sorular sormama izin verir misiniz? Bu olayda en küçük ayrıntı bile benim için çok değerli. Şu anda bu konuya daha fazla devam edemeyeceğim. Şaşkınım. Perişan oldum. Bir parça konuşmadan oturup düşüncelerimi toplamaya çalışacağım. Kusuruma bakmazsınız değil mi? Elbette, istediğiniz gibi yapın. Darılmazsınız değil mi? Ne münasebet. Ah bakın, unutuyordum. Ölünün yakılmasından sonra bir yere kaybolmamamı söylediniz. Peki, söz veriyorum. Bir yere gitmeyeceğim. Sizinle yine buraya döneceğim ve gerektiği kadar kalacağım. Onun yazısını o kadar iyi tanırım ki her harfini, her kelimesini ta belleğime kazılmış gibi hissediyorum. Biliyor musunuz, benim de sizden sormak istediğim bir şey var. Avukatsınız değil mi? Bugünün bütün kurallarını, yürürlükte olan yasalarını bilirsiniz. Daha doğrusu bilgi almak için nereye başvurulacağını bilirsiniz. Bu gibi şeyleri o kadar az insan biliyor ki. Çok acı, gerçekten bana çok acı veren bir şey için bilgi edinmek istiyorum. Bir çocuk konusunda. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Cenaze töreninden döndükten sonra konuşuruz. Bütün yaşamım boyunca birini aramak zorundayım. Yetiştirilmesi için yabancılara verilen bir çocuğun izini bulmak istiyorum. Ülkedeki bütün çocuk bakım evleri hakkında bilgi veren bir daire vardır kuşkusuz. Acaba yetimler, kaybolan çocuklar hakkında bir liste hazırlandı mı? Şimdiye dek böyle bir girişimde bulunuldu mu? Hayır, şimdi bir şey söylemeyin, konuşmayın. Bunu daha sonra konuşuruz. O kadar korkuyorum ki. Yaşam o kadar korkunç ki. Siz de aynı düşüncede değil misiniz? Daha sonra ne yaparım bilmiyorum. Ama kızım buraya gelinceye dek pekala bu odada kalırım. Katya'nın müziğe ve tiyatroya karşı olağanüstü bir yeteneği var. İnsanların taklidini yapmakta, kulaktan bütün opera parçalarını söylemekte. Zeki bir çocuk değil mi? Onu konservatuvardaki yetiştirme derslerine yollamak istiyorum. Tabii alırlarsa. Moskova'ya bunun için gelmiştim. Okula vermek, gerekli hazırlıkları yapmak için geldim. Sonra gidip Katya'yı getireceğim. İşler o kadar karışık ki, her şeyi anlatmak, açıklamak pek güç. Ama daha konuşacak bir hayli zamanımız olacak. Kendimi toparlamaya, hiçbir şeyden korkmamaya çalışacağım. Yuri'nin dostlarını bekletiyoruz değil mi? Ayıp olacak. Onları dışarıda gereğinden fazla tuttuk. Galiba kapıya vuruyorlar. Belki de cenazeyi almak için geldiler. Ben burada kalacağım, siz kapıyı açın. Artık vakti geldi. Durun durun. Tabutun yanına bir küçük sandalye koymalı. Yoksa kimse Yuri'ye yetişemeyecek. Ben parmaklarımın ucuna basıp yetişmek istedim ama olmadı. Yine de Marina ile çocukların sandalyeye gereksinmesi olacak. Sonra kitapta beni son defa öptün diye yazar değil mi? Ah, dayanamayacağım. Her şey o kadar ürkütücü, korkunç ki. Dışarıdakileri içeri alacağım. Bir şey daha var. Bana o kadar acı verici şeyler anlattınız. O kadar çok soru sordunuz ki nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ama bilmenizi istediğim bir şey var. Bütün bu endişelerinizde, araştırmalarınızda size yardımcı olacağımdan emin olun. Size bütün kalbimle isteyerek yardım edeceğim. Sonra ne olursa olsun hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Umudunuzu yitirip hiçbir şey yapmadan oturmak doğru olmaz. Tersine çalışmamız, çaba göstermemiz gerek. Artık Lara onu dinlemiyordu. Kapının açıldığını, içeriye insanların dolduğunu fark etmedi. Ne ayak seslerini, ne Marina'nın hıçkırıklarını, ne erkeklerin öksürüklerini, ne de kadınların çığlıklarını işitiyordu. Çevresinde dolaşan kalabalık başını döndürüyor, midesini bulandırıyordu. Bayılmamak için kendini güç tutuyordu. Kalbi deli gibi çarpıyor, başı ağrıdan çatlayacakmış gibi oluyordu. Gözlerini kapayarak kendini anılarına bıraktı. Onların içine saklandı, gömüldü. Bu anıları onu yaşlanacağı, belki de yaşayıp göremeyeceği bir evrene birkaç saat içinde götürüp getirdi. Artık kimsesi kalmamıştı. Biri ölmüş, diğeri intihar etmişti. Yalnızca birisi, ölmesi gereken, bir keresinde öldürmek isteyip de başaramadığı, kendisiyle ortak hiçbir yanı olmayan birisi yaşıyordu. Bu adam yalnızca pul koleksiyoncularının bildiği Siberya'nın uzak bölgelerinde elini kolunu sallayarak serbestçe dolaşıyordu. Ona yakın, gereksinmesi olan kimselerden hayatta kimse kalmamıştı. Düşünün bir kez Noel'di. O canavar herifi öldürmeye gitmeden önce Paşa ile bu odada mum ışığında oturup konuşmuşlardı. O zaman daha Yuri yaşamına girmemişti. O Noel akşamı Paşa ile konuştuklarını anımsamaya çalıştı. Ama pencere pervazının üzerinde yanan mumu sıcaklıkla pencere camındaki karın eriyerek bir nokta halinde açılmış olduğundan başka bir şey anımsamıyordu. Yuri'nin sokaktan geçerken bu mumu ve penceredeki halka biçimindeki deliği gördüğünü nereden bilebilirdi? Sanki her şey önceden planlanmış, hazırlanmış gibiydi. Şimdi burada masanın üzerinde yatmakta olan ölünün alın yazısıyla kendi alın yazısı o zaman o mum ışığıyla birbirine kenetlenmişti sanki. Lara'nın düşünceleri oradan oraya geziyordu. Her neyse diye düşündü. Kilisede tören yapılmaması ne kötü. Kilisede tören korkunç olduğu kadar olağanüstü görünür. Ölenlerin çoğu buna layık değildir ama Yuri'ye böyle bir tören ne kadar yaraşırdı. Şimdi Lara'nın içini Yuri'yi her düşünüşünde olduğu gibi bir ferahlık, bir gurur kaplamıştı. Yuri'nin yaratılışındaki o bağımsızlık ve özgürlük havası onu da sarmıştı. Birden oturduğu sandalyeden kalktı. Bütün benliğinde anlaşılmaz bir fırtına kopuyordu. Bir an olsun Yuri'nin yardımıyla özgürlüğü, açık havayı, benliğini sımsıkı kavrayan acıdan kurtulup bağımsızlığın tadını tatmak istiyordu. Ancak o takdirde eskisi gibi özgürlüğün verdiği tadına doyum olmaz duyguya kavuşacaktı. Yuri için ağlamak gereksinimi de bu mutluluk duygusunun bir parçasıydı. Duygularının verdiği sabırsızlıkla çevresine bakındı. Gözleri içine yakıcı bir ilaç damlatmışlar gibi yanıyor, kamaşıyordu. Sonunda kalabalık teker teker odadan çıktı, onu yine yalnız bıraktılar. Lara çabucak tabuta yaklaştı. Yevgraf'ın bulup getirdiği sandalyenin üstüne çıktı. Ölünün üstünde 3 tane haç işareti yaptı. Sonra dudaklarını ölünün buz gibi olmuş alnına ve ellerine yapıştırdı. Buz gibi alnın biraz küçülmüş, bir yumruk gibi daralmış olduğunu görmezlikten geldi. Bir an ağlamadan, düşünmeden hareketsiz kaldı. Tabutun üstüne eğilmişti. Çiçekler ve ölü onun bütün varlığıyla, başıyla, göğsüyle, kalbi kadar güçlü elleriyle örtülmüş gibiydi. 15. Bütün bedeni tutmaya çalıştığı hıçkırıklarla sarsılıyordu. Elinden geldiği kadar ağlamamaya çalıştı. Ama bir zaman geldi ki gücü tükendi. O zaman gözyaşları yanaklarından aşağı, göğsüne, elbisesine, ellerinin ve sarılmış olduğu ölünün üstüne düşmeye başladı. Lara ne konuşuyor ne de düşünüyordu. Birçok düşünce, olay, anı kafasından gökyüzündeki bulutlar gibi gelip geçiyor, tıpkı geçmişte Yuri ile gece geç saatlere dek yaptıkları konuşmalarda olduğu gibi ruhuna işliyordu. İşte onları o sıkıntılı günlerde mutlu eden, tutsaklığa götürmeyen şey bu düşünceler, konuşmalar olmuştu. Konuşmaları kafadan değil, gönülden gelir, kendiliğinden doğardı. Şimdi de böyle bir ruh hali içindeydi. Sanki bundan önce 20 kez daha yaşamıştı. Bu yaşayışları sırasında Yuri'yi birkaç kez yitirdiğini anımsıyordu. Bundan dolayı şimdi tabutun başında yaptığı her hareket yerinde ve doğruydu. Oh, ne büyük bir aşktı o. Ne kadar özgür ve yeniydi. Dünyadaki hiçbir şeye benzemiyordu. Onlar başkalarının şarkılarda, şiirlerde söz ettiği şeyleri yaşamış, hissetmişlerdi. Onlar birbirlerini gereksinme duyduklarından, aşıkların anlattığı gibi birbirleri için yanıp tutuştuklarından sevmemişlerdi. Onlar çevrelerindeki her şey, gökyüzü, ağaçlar, ayaklarının altındaki toprak sevişmelerini istediği için sevmişlerdi birbirlerini. Belki de yaşadıkları dünya, içinde dolaştıkları ev, sokakta rastladıkları yabancılar onların aşkından, kendilerinin olduğundan daha memnundular. Evet, işte onları birbirine yaklaştıran, birbirine bağlayan şey bu olmuştu. En mutlu oldukları günlerde bile neyin en güzel, en heyecan verici olduğunu asla unutmamışlardı. Hayata ve yaşamaya duydukları sevgi, kendilerinin dünyaya ait olduklarını, onun bir parçasını oluşturduklarını bilmelerinden doğan bir içgüdüydü. 16. Lara, Yuri'ye çok yalın bir biçimde ona gerçek hayattan kopmayı dile getiren ama sırasında hiçbir şey anlatmayan sözler söyleyerek veda etti. Tiyatroda oynanan oyunlardaki sözlerin, şarkıların bazen nasıl bir anlamı yoksa bu sözlerin de bir anlamı yoktu. Bak işte yine buluştuk Yuroşka, Tanrı bizi yine birleştirdi. Ne korkunç şey görüyorsun ya, o dayanamayacağım artık, oh Tanrım ağlıyorum ağlıyorum bir düşün. Tıpkı aşkımıza uygun bir biçimde buluştuk. Gidişim beni tüketti, sonum geldi artık. Büyük kaçınılmaz bir şey bu. Yaşam sorunu, ölüm denen bilinmeyen dehanın güzelliği, dünyayı yeniden düzene koymak gibi şeyler. Hayır, bunlar bizim için değildi. Çok şükür biz sevmek, sevilmek için yaratılmıştık. Elveda büyüğüm, sevgilim, bir tanem. Elveda benim hızlı akan derin ırmağım. Bütün gün sularını kucaklamaktan, senin güçlü dalgalarında yıkanmaktan ne kadar hoşlanırdım. O gün o karlı havada birbirimize nasıl veda ettiğimizi anımsıyor musun? Bana nasıl bir oyun oynadın? Yoksa seni geride bırakır mıydım? Evet evet, anlıyorum, bunu zorla yaptın. Benim iyiliğimi düşündün. Ama ondan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi. Neler geldi başıma bilmiyorsun. Ne yaptım ben Yuri, ne yaptım? Nasıl bir cani olduğumu bilemezsin. Ama suç bende değil. 3 ay hastanede yattım. 3 ay komadan çıkamadım. O zamandan beri yaşamımın hiç değeri yok Yuri. Kalbim rahat. Huzur nedir bilmiyor. Bu acı içinde yaşamama olanak yok. Ama sana asıl en önemli şeyi söylemedim. Söyleyemeyeceğim. Buna gücüm yetmez. Yaşamımın bu bölümüne ne zaman gelsem kendimi kaybediyorum. Tüylerim diken diken oluyor. O kadar korkunç ki. Biliyor musun, artık normal bir insan olup olmadığımın da farkında değilim. Ama birçokları gibi kendimi içkiye vermedim. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Ayyaş bir kadın olduğum takdirde artık her şeyin sonu gerçekten gelmiş olacak. Bu da olanaksız bir şey değil mi? Lara ağlıyor, konuşuyor, kendine işkence ediyordu. Birdenbire başını kaldırınca şaşkınlıktan irkildi. O da birdenbire insanlarla dolmuştu. Artık yalnız değildi. Hemen sandalyeden indi, tabutun başından ayrıldı. Sanki hala içeride kalan gözyaşlarını çıkarıp yere silkelemek istiyormuş gibi avuçlarını gözlerinin üstüne bastırıyordu. Tabuta 6 kişi yaklaştı, altına girip kaldırdılar, dışarı çıkardılar. 17. Lara, Kramerger sokağındaki evde birkaç gün kaldı. Onun yardımıyla Yuri'nin kağıtlarını düzene koymaya başladılar. Onsuz bitirdiler. Yara, Levgraf'la konuşmuş, ona çok önemli bir şey anlatmıştı. Bir gün Lara sokağa çıktı, geri gelmedi. O günlerde sık sık olduğu üzere belki de tutuklanmıştı. Belki de öldürüldü. Ya da kuzeydeki kadın toplama kamplarından birinin listesinde yalnızca bir numara olarak kaldı, unutulup gitti. 16. bölüm. Tanya'nın öyküsü 1. Son günlerde teğmenliğe yükselen Gordon'la binbaşı Dudorov birliklerine dönmekteydiler. Gordon, görevle gönderildiği yolculuktan Dudorov da 3 günlük bir izinden gelmekteydi. 1943 yılının yaz aylarından biriydi. Kursk'ta Alman cephesi yarılmış, Orel geri alınmıştı. Yolda birbirlerine rastladılar. Geceyi Çerni'de geçirdiler. Çerni küçük bir kasabaydı. Düşmanın çekildikleri sırada bıraktığı çöl bölgesindeydi. Burası da bölgedeki diğer kent ve kasabalar gibi bütünüyle yakılıp yıkılmıştı. Yakılıp yıkılmış binalar arasında harap olmamış bir samanlık buldular. Geceyi geçirmek için buraya yerleştiler. Birbirlerine anlatacakları bir türlü bitmiyordu. Sonunda sabahın 3'üne doğru Dudorov kendinden geçti. Biraz sonra Gordon'un yaptığı gürültüyle uyandı. Gordon sanki saman yığını suymuş gibi üzerinde beceriksiz hareketlerle dolaşıyor, eşyalarını toplamaya çalışıyordu. Her ayağa kalkmasında yüzmeyi yeni öğrenmiş biri gibi samanların içinde tepe taklak yuvarlanıyordu. Nereye gidiyorsun? Vakit daha çok erken. Nehre ineceğim. Çamaşırlarımı yıkamak istiyorum. Sen aklını kaçırdın galiba. Akşama karargaha varırız. Çamaşırcı Tanya'dan temiz çamaşır istersin. Olur biter. O zamana dek beklemek istemiyorum. Çamaşırlarım ter içinde. Şöyle bir çalkalayacağım. Bu sıcakta 1 dakikada kurur. Ben de ırmağa girer yakınarım. Sen bir subaysın. Seni o durumda görürlerse iyi olmaz. Vakit daha çok erken. Çevrede kimsecikler yok. Hepsi uyuyor. Her neyse, bir duvarın ya da ağacın arkasına saklanırım. Kimse görmez beni. Sen konuşmayı bırak da uyumaya bak. Yoksa iyiden iyiye uyanacaksın. Artık uyuyamam. Ben de seninle geliyorum. Böylece 2 arkadaş ırmak kıyısına indiler. Güneş yeni doğmuştu ama taşların üstü sımsıcak ısınmıştı. Bir zamanlar caddelerin uzandığı toprak yığınlarının üstüne insanlar uzanmışlar. Güneşten kıpkırmızı kesilmiş bir durumda uyumaya çalışıyorlardı. Bunların çoğu evlerini kaybetmiş olan kasabanın kadınları, yaşlıları ve çocuklarıydı. Aralarında birlikleriyle bağlantıları kesilmiş, birliklerine yetişmeye çalışan birkaç tane de Kızıl Ordu askeri vardı. Gordon'la Dudorov uyuyanları rahatsız etmemeye çalışarak aralarından geçtiler. Yüksek sesle konuşma, yoksa bütün kasabayı ayağa kaldırırsın, ben de çamaşırlarımı yıkayamam. Böylece konuşmalarına fısıltıyla devam ettiler. 2. Bu ırmağın adı ne? Bilmiyorum, galiba Zuşa. Hayır, Zuşa değil. Ben bilmiyorum öyleyse. Kristina'nın yaptığı kahramanlık Zuşa nehri üstünde olmuş. Anımsamadın mı? Evet, ama nehrin herhalde daha aşağı bölümlerinde. Söylendiğine göre onu kilisenin azizleri arasına sokmuşlar. Gazetelerde okuduğumuzdan fazla bir şey bilmiyor musun? Hayır, adına ahırlar dedikleri bir taş bina varmış. Devlet çiftliğinin malıymış. Burasını Almanlar alınması güç bir kale durumuna sokmuşlar. Bina bir tepenin üstündeymiş. Oradan bizim birlikleri ateş altında tutuyor, ilerletmiyorlarmış. Buranın mutlaka yakılıp yıkılması gerekiyormuş. Böylece Kristina Orletseva bir rastlantı sonucu düşman arasına girmiş, binayı havaya uçurmuş. Ama ele geçmiş, idam etmişler. Niçin ona Kristina Dudorova demiyorsun da Kristina Orletseva diyorsun? Biz yalnızca nişanlanmıştık, biliyorsun, evlenmedik. 1941 yılının yazında savaş biter bitmez evlenmeye karar vermiştik. Ondan sonra orduyla birlikte oradan oraya dolaşıp durdum. Birliğim sayılamayacak kadar çok yer değiştirdi. Bu sırada Kristina ile ilişkiyi kaybettim. Onu tekrar görmedim. Cesaret ve kahramanlık öyküsünü herkes gibi gazetelerde okudum. Onun anısına buralara bir yere anıt dikeceklermiş. İşittiğime göre Yuri'nin kardeşi General Juago onun hakkında bilgi topluyormuş. Çok üzüldüm. Seni ondan söz etmeye zorlayıp üzdüğüm için özür dilerim. Sorun o değil. Seni daha çok tutmayayım. Soyun da çamaşırlarını yıka. Ben de çayıra uzanıp dinleneyim. Belki bir parça da uyurum. Biraz sonra iki arkadaş yeniden konuşmaya başladılar. Böyle çamaşır yıkamasını nereden öğrendin? İnsan başı sıkışınca her şeyi öğreniyor. Biz şanslı sayılırız. Ceza kamplarından en korkuncuna düştük. O kamptan pek azımız sağ çıktı. Gaddar gardiyanların silah baskısı altındaydık. Çoban köpekleri çevremizdeydi. Sonra başka gruplar da geldi. Hepimizi daire biçiminde ortaya dizdiler. Birbirimizi görmeyelim diye sırtlarımızı ortaya çevirmişlerdi. Hepimizi diz çöktürdüler. Sonra da en aşağılatıcı biçimde araştırmalara başladılar. Saatlerce sürdü bu araştırma. Sonunda öbür grubu başka yere götürdüler. Bize de işte kamp burası, istediğiniz gibi yerleşin dediler. Kamp dedikleri uçsuz bucaksız, alabildiğine uzanan karla kaplı araziydi. Gulag 92, YN 90 yazılı bir tabela asılıydı. Daha sonra bu gulag sözcüğünün kamp müdürlüğü anlamına gelen sözcüklerin baş harfleri olduğunu öğrendim. Biz o kadar kötü yere düşmedik. Çünkü ben cezamı ikinci kez çekmekteydim. Birincisi daha güç gelmişti. Zaten benim suçum başkaydı. Cezam bitip de serbest bırakılınca ilkinde olduğu gibi siyasi haklarımı geri verdiler. Hatta üniversitedeki kürsümü bile aldım. Savaş çıkınca doğal olarak herkes gibi silah altına çağrıldım. Evet öyle. İşte bizim kampta yalnızca bu direk ve tabela vardı. İlk önce başımızı bir çatının altına sokmak için karın içinden ayıkladığımız dalları kırıyorduk. Sonunda ister inan ister inanma kendi kampımızı kendimiz kurduk. Hatta bir tutuk evi, ambar, gözetleme kuleleri, ceza koğuşları yaptık. Hepsini de biz kendi ellerimizle yaptık. Sonra ormanda çalışmaya başladık. Ağaçları deviriyorduk. 8 kütüğü bir arada kızağa yüklüyorduk. Yuvarlandığımız zaman boynumuza dek kara batıyorduuk. Uzun bir süre savaşın başladığından haberimiz olmadı. Bunu bizden gizlediler. Sonra birden bir öneride bulundular. Savaştan sağ çıkan serbest bırakılacaktı. İşte ondan sonra kilometrelerce elektrikli tel çekme, mayın döşeme işi başladı. Bizim birliğe ölüm birliği diyorlardı, yalan da değildi. Boyuna dökülüyorduk. Nasıl oldu da ben sağ kaldım bilmiyorum, dahası var. Bütün bu tehlikeler kampta çektiklerimizin yanında bir mutluluk olarak kalırdı. Ne kadar da sıkıntı çekmişsin. Orada öğrenmek zorunda olduğun şey yalnızca çamaşır yıkamak değil ki, öğrenilecek ne varsa öğrenmek zorundaydın. Ne tuhaf değil mi? Sen bir hükümlü hayatı yaşarken böyle olmuşsun. Ben üniversitede hocalık ediyordum. Ne bileyim, her şeyim vardı. Kitaplarım, evim, rahatım yerindeydi. Savaş çıkar çıkmaz rahat bir soluk alır gibi oldum. Sanki savaşın çıkmasıyla bir şeyler temizlenecek, düzelecekmiş gibi geldi. Bana sorarsan kolektifleştirme dedikleri şey büyük bir hata. Çünkü böyle bir şey kabul edilemez. Edilmedi. İnsanların kendi kendilerine düşünüp bir karara varmaları, olmayan şeyi görmeleri, gördüklerinin tersini söylemeleri için olmadık işkenceler, zorlamalar yapıldı. Savaş çıktığında onun korkunçluğu, tehlikeleri, çevreye saçtığı ölüm korkusu kendi vatanımızda katlandığımız baskıların yanında hiç kaldı. Adeta havayı temizleyen bir rüzgar, bir temizlik işareti gibi göründü. Bence devrim yıllarının yanında savaş yıllarının bambaşka bir yeri var. Çektikleri sıkıntılar, katlandıkları felaketler insanların karakterlerini sağlamlaştırdı. Bu durumu gördükçe Christina'nın kahramanca ölümünden duyduğum acıya, kayıplarımıza ve benim aldığım yaralara rağmen içim sevinçle doluyor. Christina'nın ölümüne onun başında bir fedakarlık çelengi bulunduğu için katlanabiliyorum. Bu çelenk onun olduğu kadar hepimizin yaşamına ışık tutuyor, bizi nurlandırıyor. Sen kampta onca işkenceye katlanırken ben de serbest bırakılmış Moskova'ya dönüyordum. Çok geçmeden Christina fakülteye tarih öğretmeni olarak yazıldı. Ona ben ders veriyordum. Daha ilk derslerde onun olağanüstü zeki, yetenekli bir öğrenci olduğunu fark etmiştim. Henüz bir çocuktu. Yuri sağdı daha. Sana Christina'dan uzun uzun söz ettiğimi anımsıyorum. İşte öğrencilerin hocalarını eleştirme modası bu sırada başlamıştı. Christina baş eleştiricim oldu. Onu bu denli çileden çıkaracak ne yaptığımı anlayamıyordum. O kadar haksız, o kadar yersiz eleştirilerde bulunuyordu ki çoğu zaman diğer öğrenciler sinirleniyor, benden yana oluyorlardı.